15. Ayrımbaşı, sayfa 134.
14. Bölüm.
Francis Leoncio'ya, "Benim Panama'da kalmam yanlış bir iş ve bir zayıflık," dedi. Birlikte mağaranın giriş yerinin önünde bir kayaya yan yana oturmuşlar, Henry'nin dönmesini bekliyorlardı. Leoncio cilveli bir havayla, "New York borsaları sizin için çok mu önemli?" diye sitem etti. Ama bu cilveli hali yalnızca bir oyalanma, bir öz savunmaydı. Aslında böylesine anlaşılmaz biçimde, böylesine korkunç derecede sevdiği bu adamla yalnız kalmaktan korkuyordu. Francis sabırsızdı. "Ben açık konuşurum, Leoncio," dedi. "Böyle alıştım. İçimdekileri en kestirme yoldan apaçık söylerim." Leoncio sözünü kesti. "İspanyollardan farklı yanın da bu. İstediğin kadar sözümü kes ve beni engelle, Leoncio. Ama yine de söyleyeceklerimi dinlemelisin. Açık konuşurum ben. İçimden geldiği gibi ve bir erkeğe yaraşır biçimde dobra dobra. Oysa sen bir kelebek gibi uçuşup duruyorsun. Kanat çırpıyor, daldan dala uçuyor ve ben bir türlü nereye gitmek istediğini kestiremiyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun. Bunu açıkça söyledim size. Fakat ben sizi bilmiyorum, bilemiyorum." Kız sesini çıkarmadan oturup durmaktaydı. Francis, "Evet, görüyorsun ya işte," diye sürdürdü. "Bana bir karşılık veremiyorsun. Benim için her şeyden güzel, her şeyden değerlisin. Ne var ki bana içinden geçenlere niyetinin ne olduğunu söylemiyorsun." Sözleri etkili olmuş, kız heyecanlanmıştı. Ama bu heyecanı dizginleyerek bakışlarını Francis'e çevirdi. Gözlerinin içine baktı. Sonra, "Bana çatıyorsun," dedi. "Aşkınızı itiraf ettiğin halde seni sevip sevmediğimi söyleyişimden dolayı kızıyorsun. Şimdi sana ilk ve son kez söyleyeceğim. Seni seviyorum." Francis'in arzuyla kendisine uzanan kollarını itti. "Dur," dedi. "Sözümü bitirmedim daha. Seni seviyorum ve seni sevdiğim için de gurur duyuyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Bana içimden geçenleri ve niyetimin ne olduğunu sordun. Birincisini yanıtlandırmış oldum. Şimdi de öbürünü yanıtlandırıyorum. Niyetim Henry ile evlenmektir." Bu açık sözlük karşısında Francis neredeyse soluğu kesilecekti. Ancak "Tanrı aşkına neden peki?" diyebildi. "Çünkü Henry'yi seviyorum," yanıtını verdi. Hala genç adamın gözlerinin içine bakmaktaydı. Francis, "Peki ama beni sevdiğini söyledin ya," diye kekeledi. "Evet, seni de seviyorum. Ben ikinizi de seviyorum." Francis şiddetle protesto ederek "Olamaz," diye sözünü kesti. "Böyle bir şey yapamazsın. Beni sevip Henry ile evlenemezsin." Leoncio biraz alaylı bir havayla "Beni iyice anlamadın," dedi. "Benim niyetim Henry ile evlenmek. Seni ise seviyorum. Ancak ben Henry'yi de seviyorum. Ve yalnızca birinizle evlenebilirim. Niyetim bu birinin Henry olması." Francis yine karşı çıkmalarına başlayacaktı ki ihtiyar Mayer'ı rahibiyle oğlu hemen önlerindeki çığlıklardan çıkıverdiler. Rahip onları aldırış bile etmeksizin diz çöküp bağırdı. "Gözlerim ilk kez Chia'nın gözlerini görüyor." Kutsal ipliklerini alıp Maya diliyle duaya başladı. Şöyle dua ediyordu. "Ey ölümsüz Chia, ey her şeyi yoktan var eden yüce Hudson'ın eşi, ey Hudson'ın ölümsüz eşi, yeryüzünün tüm ürünlerinin anası, tüm besinlerinin tanrıçası, yağmurun ve bereket saçan güneş ışığının tanrısı, sana sığınıyor, ben naçiz rahibin eşine yüz sürüyorum. Lütfet de ağzından Hudson kulağına açılan altın anahtar çıksın. Götür şu sadık rahibini Hudson hazinesine. Kendim için değil, ey yüce tanrıça. Gringo'nun kurtardığı oğlum için. Senin çocukların, Mayalar yetip gittiler. Onların hazineye gereksinimleri yok artık. Ben senin son rahibinim. Dinle beni ey siyah, dinle beni. Boynum senin önünde kıldan incedir." İhtiyar adam 5 dakika kadar yerde boylu boyunca yattı. Leoncio ile Francis kendisini merakla seyrediyorlardı. Ne söylediğini anlamamakla birlikte ihtiyarın ağırbaşlı davranışından etkilenmişlerdi. Henry'yi beklemeden Francis ikinci kez mağaraya girdi. Yanında Leoncio ile rahibi de almış ve ihtiyara her şeyi gösterirken kendini önder gibi hissetmişti. İhtiyar düğümlerini sıvazlayarak ardından gelirken oğlu dışarıda nöbetçi kalmıştı. Mumyalar dehlizi önünde rahip derin bir huşu içinde durup kalmıştı. İpliklerden birini göstererek "Burada da böyle yazıyor," dedi. "Bu insanlar kötüydüler ve cezaları burada Maya esrarının iç odası önünde sonsuza dek nöbet tutmak oldu." Francis rahibi babasının dünyasal kalıntısının önünden hızla geçirterek iç odaya götürdü. Rahip iki putu görür görmez yere kapaklandı. İçinden uzun bir duaya girişti. Sonra da çok kötü İspanyolcasıyla Sia'nın ağzından Hals'ın kulağına dedi. "Burada böyle yazılı." Francis bu bilmecemsi söz üzerine tanrıça heykelinin kocaman karanlık ağzına bir göz attı. Sonra da av bıçağını tanrının dev kulağındaki anahtar yuvasına soktu. Bıçağıyla heykele vurdu ve içinin boş olduğunu söyledi. Bu sefer Sia'ya gitti. Bıçağıyla vurarak içinin boş olup olmadığını saptamak istedi. Bunun da içinin boş olduğunu anladı. Sonra da ihtiyar rahibin mırıldandığı deyişe kulak verdi. Sia'nın ayakları hiçliğin üzerindedir. Ayakları da yeterince kocaman diyerek Leoncio'ya güldü. Ve bu ayaklar hiç de hiçliğin üzerinde değil, tersine sapasağlam kayaların üzerinde. Bir bakışta görülüyor bu. Francis dişi tanrıyı eliyle itti ve yerinden hafifçe oynadığını hissetti. Bunun üzerine iki eliyle yüklendi ve heykeli geriye doğru kımıldattı. Rahip bir deyiş daha okudu. Güçlü, korkusuz adamlar Sia'yı yürütecekler. Ama daha sonraki üç düğüm şöyle diyor. Sakının, sakının, sakının. Francis, hep şu içliği düşünüyorum dedi, gülümseyerek. Her ne olursa olsun bu içlik herhalde beni ısırmaz. Heykeli itmeyi bıraktı. Ama onu asıl yerinden yaklaşık yarım metre kadar oynatmış bulunuyordu. Leoncio'nun kopardığı bir çığlık üzerine Sia'nın kocaman ayaklarının az önce durduğu yere baktı. Leoncio haykırmamış olsaydı, tanrıçanın yanından geri çekilmeye davrandığı anda ayakların saklandığı derin bir yarıktan içeri yuvarlanması içten bile değildi. Aslında burası bir yarık da değildi. Kayaların içinde açılmış bir kuyuydu. Yuvarlaktı. Çapı rahat bir adım kadar vardı. Francis içini yanar kibritler atarak derinliğini kestirmeye uğraştı. Ama nafile. Kibritler kuyunun dibine varmadan kendi düşme hızlarından sönüyorlardı. Francis, buranın sanki dibi yok gibi dedi. Ve bu sefer aşağıya bir taş attı. Taşın dibe çarpmasını işitinceye kadar aşağı kulak vermesi birkaç saniye sürdü. Rahibin oğlu dizi bereli peon için saat gelip çatmıştı. Güneşin doğuşunu son kez gördüğünün farkında değildi. Mağaranın girişinde nöbetçi olarak kalsaydı, hemen arkasından oraya gelen Torres ile Marcello'nun tarafından mutlaka öldürülürdü. Ne var ki orada bekleyeceği yerde, sakınganlığı ve korkusu onu gelebilecek düşmanları gözetlemek üzere dışarı çıkartmıştı. Böylece açık havada ölümden kurtulmuştu. Ancak yine de onun için son saat çalmış bulunuyordu. Dışarı çıkıp ortalığı gözetlerken Alvarez Torres ile Jose Marcello mağaranın girişinde görünmüşlerdi. Kaya duvardaki Sia'nın sedeften dev gözleri, baltı linaçlarla dolu Caron için dayanılır gibi değildi. Torres'e, siz içeri girin dedi. Ben burada dışarıda bekleyip çevreyi kollayayım. Ve Torres, yüzlerce yıldan beri mumyalar galerisinde bağlılıkla bekleyen atalarının kanı içinde kaynadığı için hiçbir ürküntü duymadan Maya mağarasından içeri dalmıştı. O gözden silinir silinmez, görünmeyen dünyanın akıl sır ermez olayları karşısında ödü kopan Jose Manceno, sözünden dönüp tabana kuvvet ormana kaçtı. Az sonra çevrede kuşku uyandırıcı hiçbir şey keşfetmeden dönen peon, mağaranın girişinde kimseyi bulamadı. O da Torres'in hemen arkasından içeri girdi. Torres ise bir yerlerde ortalığı dinleyen biri varsa, kendisini fark etmesin diye çok sakıngancı ilerliyordu. Ön dehlizdeki ölülerle karşılaşınca durakladı. Derin bir ilgiyle tarihin kendilerinden çok söz ettiği ama şimdi Maya tanrılarının ön odasına yaşamları son bulmuş adamları gözden geçirdi. Özellikle sıranın sonundaki mumya ile çok ilgilendi. Kendisiyle olan benzerlik öylesine besbelliydi ki bu ölünün dikkatini çekmemesi zaten olanaksızdı. Ve atalarından biriyle karşı karşıya olduğundan hiç kuşkusu kalmamıştı. Orada durmuş mumyayı inceler ve ısınlık derecesini düşünürken arkasında ayak sesleri işitti. Saklanacak bir yer bulmak için çevresine bakındı. Birden aklına şeytanca bir muziplik geldi. Atasının miğferini başından çıkarıp kendi başına geçirdi. Sonra da lime lime olmuş harmeniyeyi omuzlarına attı. Uzun konçlu çizmeleri giyip mumyanın kılıcını eline aldı. Mumyayı özenle öteki mumyaların arkasına yatırıp onun durmuş olduğu yere geçti. Onun gibi durdu. Peon, Torres'i görünce birden olduğu yerde mıhıldanıp kaldı. Korkuyla bakarak bir dizi Maya duası mırıldandı. Torres gözlerini yummuştu ve hiç kıpırdamadan Peon'un çekip gitmesini bekliyordu. Onun yürüdüğünü işitince arkasından kaçamak bir bakış fırlattı ve dehlizde gözden yitip gidişini izledi. Peon orada babası Leoncio ile Francis ile karşılaştı. İhtiyar oğluna elini Sia'nın ağzına sok, anahtarı çıkar dedi. Peon bir an için duraksadıysa da babasının buyruğuna uydu. Leoncio'ya sığınacak bir yer ararcasına Francis'e sokulup eliyle kolunu tuttu. Korkunç bir şeyler olacak gibi geliyor bana diye fısıldadı. İçimde bir garip huzursuzluk var. Mavi göğün, güneş ışığının, açık havanın özlemiyle doluyum. Korkunç şeyler olacak. Biliyorum, korkunç şeyler olacak. Francis onu sakinleştirmeye çalışırken Peon'un son anı gelip çatmıştı. Bütün cesaretini toplayıp elini tanrıçanın ağzına sokar sokmaz da olanlar oldu. Bir dehşet çığlığıyla elini dışarı çekti ve gözlerini bileğine dikti. Bileğindeki bir damarın tam üstünde bir damla kan belirmişti. Sanki tanrıça Alay etmek için dilini çıkarıyormuşçasına bir yılanın rengarenk kafası ağızdan dışarı uzandı. Ve sonra hemen yeniden ağzın karanlığına çekildi. Hayvanı ilk tanıyan Leoncia zehirli bir yılan diye bağırdı. Peon da yılanı tanımıştı ve sokmasının kesinlikle ölüm olduğunu biliyordu. Dehşet içinde geriye sıçradı ve bir anda Sia'nın yüzyıllar boyunca ayaklarıyla kapatmış olduğu hiçliğin içinde yok oldu. Bir dakika kadar tam bir sessizlik oldu. Sonra ihtiyar konuştu. Sia'nın gazaba gelmesine neden oldum. O da benim oğlumu öldürdü. Saçma dedi Francis. Leoncia'yı sakinleştirmek için her şey çok doğal ve apaçık. Bir yılanın bu deliği kendisine yuva olarak seçmesinden daha doğal ne olabilir? Yılan tarafından sokulan bir insanın bir adım geri sıçraması ve orada bir kuyu varsa içine düşmesi de doğal değil mi? Ya şuna ne buyrulur? Bu da doğal değil mi diye bağıran Leoncia, kuyunun kenarından fıskiye gibi havaya fışkıran kristal berraklığındaki suyu gösterdi. Elbette dedi Francis. Bunu yapanlar tanrılar değil, eski Maya rahipleri. Bunca mekanik düzenlemelerle tanrıları yaratanlar da onlar. Bizim peon düşünce mutlaka bir yerlerde bir kola filan çarptı. Bu kolda su bendinin kapağını açtı. Böylece su da dağın içine akmaya başladı. Suyun akışı hayli hızlıydı. Bir anda ayak bileklerine dek su içinde kalmışlardı. Harika bir düzenleme dedi Francis. Girişten buraya kadar bütün yolun hafif yokuş olduğunu fark etmiştim. Bu eski mayalar doğrusu çok becerikli mühendislermiş. Akıntıyı güzel ayarlamışlar. Bakın su nasıl dehlizlere doğru akıyor. Haydi ihtiyar dostum oku bakalım biraz daha. Şu hazine neredeymiş acaba? İhtiyar boğuk bir sesle umutsuzca benim oğlum nerede diye sordu. Sia aldı biricik oğlumu elimden. Onun anası uğruna yasaya karşı geldim. Saf maya kanını Tierra Caliente'li bir kadının saf olmayan kanıyla karıştırdım. Hazine umurumda değil artık. Oğlumu aldılar. Maya tanrılarının gazabı üzerimde benim. Su aşağıdaki basıncın ne kadar güçlü olduğunu haber verircesine çağıldayarak ilk başladığı andaki yükseltisini hiç azaltmadan fışkırıp duruyordu. Suyun odada da yükselmekte olduğunu ilk fark eden Leon suyu oldu. Francis ise yarı yola varmadan dizimi aşacak dedi. Öyleyse dışarı çıkmamızın tam zamanıdır. Akıntı besbelli çok iyi düzenlenmiş. Ama buraya girişte taş kütlesi suyun akmasını engelliyor olmalı. Öteki dehlizler buradan çukurda olduğuna göre su da oralarda buradan daha derindir. Ne var ki başka yolumuz yok. Onun için dışarı çıkmayı yine buradan denemek zorundayız. Leoncia önden yürüdü. Francis rahibi elinden tutarak çekti. Birlikte ilerlemeye başladılar. Sapağa geldiklerinde su dizlerini geçti. Mumyalar galerisinde ise kalçalarına varmıştı. Birden Leoncia'nın gözüne suyun içinden yükselen bir mumyanın miğferli başı ilişti. İlk bakışta bundan yadırganacak bir durum yoktu. Zira su bütün mumyaları yerinden oynatmıştı. Kimi devrilmiş, kimi de akıntının içinde dönüp durmaya başlamıştı. Ama Leoncia'yı şaşırtan bu mumyanın ötekilerden farklı olarak kendi kendine hareketler yapmasıydı. Soluk almaya çalışıyor, üstelik gözleri de ondan ayırmıyordu. Böylesi Leoncia'nın dayanabileceği bir şey değildi. 400 yıllık bir ceset şimdi boğularak ölmek üzereydi. Canhıraş bir çığlık kopardı ve geldiği yöne dönüp koşmaya başladı. Aynı şekilde şaşıran Francis, kızın önünden geçip gitmesi üzerine tabancasını çekti. Ne var ki bu sırada ayağı sağlamca bir taşa basan mumya bağırmaya başlamıştı. Ateş etme, benim. Torres'im ben. Giriş yerinden şimdi geldim buraya. Bir şeyler oldu. Giriş kapandı. Su insan boyunu aştı ve bütün girişi doldurdu. Kaya parçaları da aşağı düşmeye başladı. Francis, senin için bu yönde de yol kapalı diye bağırarak tabancayı Torres'e doğrulttu. Şimdi kavganın sırası değil dedi Torres. Hepimiz önce canımızı kurtarmaya bakalım. Sonra gerekirse kavgamızı yaparız. Francis bocalıyordu. Torres hemen kurnazca bir soru yöneltti. Leoncia'ya ne oldu? Dönüp koştuğunu gördüm. Böylece kendini büyük bir tehlikeye atmış olmuyor mu? Francis canını kurtarması için onu kendi haline bırakarak eline ihtiyarın elinde geriye dönüp sulara bata çıka tanrıların odasına yürüdü. Torres ise arkalarından geliyordu. Leoncia onu yeniden karşısında görünce bir çığlık daha koparmaktan alamadı kendine. Francis, Torres bu. Torres'in kendisi diye onu yatıştırdı. Gördüğüm zaman beni daha eli korkuttu. Ama gördüğünüz gibi gerçekten et ve kemikten. İstersen bıçağımı batırayım da gör. Haydi ihtiyar, davran sen de. Burada kapana kısılmış fare gibi boğulmaya hiç niyetimiz yok. Maya sırlarının henüz sonuna gelmedik. Oku şu düğümleri bir kez daha. Rahip titreyen bir sesle yol dışarı değil, içeri doğru dedi. Canımızı kurtaracaksak tek çare bu. İyi ama nasıl gideceğiz bu içeriye? Sia'nın ağzından, Hals'ın kulağına. İhtiyarın yanıtı bu oldu. Francis birden garip ve korkunç bir düşünceye kapıldı. Torres dedi. Şu taştan bayanın ağzında bir anahtar ya da ona benzer bir şey var. En yakında duran sensin. Elini sok da çıkar şunu. Francis'in öç alma planını anlayan Leoncio'ya içinden kopan bir korku çığlığını güçlükle bastırdı. Ne var ki Torres bunu fark etmemişti bile. Aklına hiçbir şey getirmeden Tanrıçaya yaklaştı ve size bir hizmette bulunmuş olmaktan sevinçliyim dedi. Francis birden dur diye bağırdı ve kendisi Tanrıçanın yanına geldi. İlkin hiçbir şey anlamadan şaşkın şaşkın bakıp duran Torres az sonra Francis'in onu neden kurtardığını görecekti. Francis Tanrıçanın ağzından içeri birkaç el ateş etti. Sonra ceketini çıkarıp eline ve koluna sardı. Elini içeri daldırıp yaralanmış zehirli yılanı kuyruğundan çekerek dışarı çıkardı ve başını Tanrıçanın taş gövdesi üzerine eğdi. Francis başka yılanların da bulunabileceği olasılığına karşı elini yine güven altına aldıktan sonra ağzından içeri soktu. Bu kez altından yapılmış bir çubuk çıkardı. Altın çubuğu Hals'ın kulağına sokunca buraya taslamam uyduğunu gördüler. Gel gelelim şiddetli su akıntısı hiç azalmadan kuyudan fışkırıp durmaktaydı. Torres bağırarak duvarda bir yeri gösterdi. Burası ağır ağır yukarı kalkmaya başlamıştı. Burası bir çıkış yeri dedi Torres. Hayır bir giriş yeri diye düzeltti Francis. İhtiyarın dediği gibi bir giriş burası. Ancak ne olursa olsun buradan bir an önce çıkmaya bakalım. Hepsi o yana atıldı. Daracık geçidi arkalarında bırakmışlardı ki ihtiyar rahip oğlum diye bağırarak geri döndü. Geldikleri yere koştu. Yukarı kalkan duvar parçası tekrar aşağı inerek eski halini almaya başladı. Öyle ki ihtiyar tanrıların odasına geçebilmek için iki büklüm eğilmek zorunda kaldı. O geçer geçmez de duvar kapandı. Anlaşılan taş suyun yarıktan akmaya başlamasıyla hemen kapanacak şekilde düzenlenmişti. Kayalığın eteğinden fışkıran küçük bir deriden başka dağın içinde bir şeyler olduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Geri dönmüş bulunan Henry ile Ricardo'nun gözüne çarpan bu dere oldu. Henry, burada bir şeyler olmuş dedi. Ben ayrıldığımda dere mere yoktu. Hemen ardından yeni meydana gelmiş bir toprak kaymasını fark ettiler. Burası mağaranın girişiydi dedi Henry. Ama şimdi girişten eser kalmamış. Bir bilebilsem bizimkiler nerede şimdi, başka bir şey istemem. Aynı anda sanki ona yanıt vermek istiyormuşçasına köpüre köpüre akan su bir cesedi dağın içinden dışarı çıkarıverdi. Henry ile Ricardo adamı hemen yakaladılar. İhtiyar rahipten başkası değildi bu. Henry ihtiyarı yüzük oyun yere yatırdı. Başını yana çevirdi ve boğulanlara yapılan ilk yardımı uygulamaya koyuldu. 10 dakika sonra ihtiyar gözlerini açarak çevresine şaşkın şaşkın baktı. Ötekiler nerede diye sordu da Henry. Öldüler. Hepsi öldüler diye ihtiyar İspanyolca inledi. Henry kim öldü diye sorarak adamı sarstı. Belleğini uyandırmak için de aynı soruyu birkaç kez yeniledi. Oğlum, Sia öldürdü onu. Sia oğlumu öldürdü. Ötekilerin hepsini öldürdüğü gibi. Ötekiler nerede peki? Henry adamı yeniden sarsarak sorusunu yeniledi. Zengin genç gringo, oğluma dostluk gösteren gringo, zengin genç gringonun düşmanı, Torres denilen adam ve Soluanoların kızı. Bütün bunlara neden olan kız. Sizleri uyarmıştım. Bizimle gelmemeliydi. Kadınlar her zaman uğursuzdur. Çünkü onu görünce kendisi de bir kadın olan Sia gazaba geldi. Sia'nın dili bir zehirli yılan ve dili oğluma değdi. Sonra da dağ içinden üzerimize okyanusu kustu. Bizim ve ötekilerin üzerine, yine Sia'nın öldürdüğü ötekilerin üzerine. Vay bana, tanrıları öfkelendirdim ben. Vay bana ve vay ötekilerin haline. Maya tanrılarından çalmak için kutsal hazineleri aramaya kalkışanların vay haline.
15. ayrım sonu, sayfa 145.